sanat sevgi ve barışı getirir.
Her şey başarılıyor. Nerede olursanız olun. Yeter ki azim olsun.
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nde müzik alanında ödüle layık görüldüğüm zaman...
Gelmiş geçmiş en büyük mimarlık, mimar sanı mimarsı.
Dünya literatürüne bilim insanlarımız çok değerli katkılarda bulunacaklar.
Türkiye'nin Sesleri. Türkiye'nin Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyenler. Yapımcımız Meltem Çetinkök Afşar ve mikrofonda ben Sezin Zor. Bu hafta sizlere, geçtiğimiz hafta söz verdiğimiz gibi, Türk tasavvuf müziğinin dünyadaki önemli temsilcilerinden, Neyzen Kutsi Erguner'de gerçekleştirdiğimiz özel söyleşiden kesitler sunmaya devam ediyoruz. Erguner'in yaşamında Mevlana'nın ve tasavvufun önemini konuştuk. Sanatçı bizler için müziğin evrenselliği ve müzik eğitimi konusunda değerlendirmelerde bulundu, geleceğe dair projelerini anlattı. Yaşamını Türk tasavvuf müziğine adamış bir sanatçı olarak Mevlana'nın felsefesi Kutsi Erguner için ne ifade ediyor? Eşi Arzu Hanım'la birlikte kısa süre önce çıkardıkları Mesnevi'den Hikayeler adlı kitabı nasıl bir motivasyonla hazırladılar? Bu sorularımıza şöyle içten bir yanıt veriyor Erguner.
Vallahi şimdi ben hep onu tekrar ediyorum. Biz eşimle 32 yıldır evliyiz. Eşim bazen ara sıra bana takılır. Ya bu kadar zamandır hep seni aynı kitabı okurken görüyorum. Ben her gün Mesnevi'den muhakkak bir şey okurum. Bu benim hayatımın bir parçası. Burada 20 seneye yakın Fransızca Mesnevi dersleri verdim. Mesnevi'den hikayeleri Fransızca'ya çevirdim, yayınlandı. 80'li yıllarda yayınlandı. Yani benim hayatımın bir parçası, ruhumun ışığı diyelim Mevlana'nın sözleri. Mevlana'dan çok asırlar önce yaşamış olan Yusuf Hamedani diye bir tasavvuf ehli vardır. Horasan tasavvuflarında ki Ahmet Yesevi'nin de şeyhidir. Ona sormuşlar bir gün, ya siz ölürseniz, sizin gibi birisi daha ortaya çıkmazsa biz ne yapalım? Demiş ki, evliyanın sözlerinden her gün 7-8 sayfa okusanız kemale erersiniz. Önemli olan onların sözlerinin manası. Yani şekli değil, yok Konya'ya gittim, ziyaret ettim, evliya oldum, hacı oldum falan gibi şeyler. Bunlar şekilcilikler. Önemli olan onların ortaya koyduğu manadır, nasihatlardır, sözlerdir. Bu da tabii onların sözlerini okumak da olacak bir şey. Şimdi sıra burada bir soruna geliyor. Şimdi Türkçe'ye yapılan tercümelerin çoğu, bugünün Türkçesinde yapılan kelimelerin çoğu, tercümelerin çoğu aynı manayı ifade etmiyor. Malum Mevlana hepsi, bütün sözleri Farsça. Şimdi bugünün Türkçesine aktarıldığında birçok mana, yani anlam terslikleri ortaya çıkıyor benim gözlemime göre. Dolayısıyla herkes kendi anlayışına göre tercüme ediyor diyelim. Yapılan tercümeler biraz öyle. Buna bu kervana biz de katıldık. Eşim Arzu Ergüner'le beraber çıktı bir kitabımız, dağıtıma yayınlandı. Mesnevi'den Hikayeler ve Kıssalar. Yani burada biz şöyle bir şey amaçladık. Çünkü hikayenin kendisi, Mesnevi'de anlatılan hikayelerin kendisi sanki bir kahve sohbeti arasında söylenen fıkra gibi basitleştirildi diyelim. Halbuki o hikayelerin bir maksadı var, hikayelerin bir kıssası var, bir nasihatı var. Biz onları da ilave ettik ve bütün mümkün olduğu kadar Mevlana Hazretleri'nin anlatımına sadık kalarak bu kitabı hazırladık eşimle beraber. Tek tek bütün beyitleri tarayarak hazırlanmış bir kitaptır. Bundan da çok mutluyum. Yani Türkçe böyle bir kitap, birçok Mesnevi'den hikayeler var ama bizim bakış açımız daha farklı oldu. Çünkü önemli olan kıssanın kendisi, hikayenin kendisi değil.
Kutsi Erguner, müziğin dünya kültür mirasının bir parçası olduğuna dair görüşlerini ise şöyle paylaşıyor sevgili dinleyenler.
Şimdi ben iki müzik olduğuna inanıyorum her ülkede. Bir rural dediğimiz, yani bölgesel, o bölgenin insanının ürettiği ve estetik olarak da o bölgeye bağımlı olan literatür, müzik, edebiyat var. Bunun dışında da urban dediğimiz, yani bir şehir kültürü, bir medeni kültür var. Şimdi bu açıdan bakıldığında, yani büyük şehir medeniyet kültürü açısından bakıldığı vakit, o zaman bu böyle büyük şehirlerde dolaşmış tarihi itibariyle. Bir zaman Semerkant olmuş, bir zaman Herat olmuş, bir zaman Bağdat olmuş, Şam olmuş, Konya olmuş, İstanbul olmuş. Bu merkezlerde büyük zamanlar, yüce zamanlar yaşanmış ve bir kültür birikimi olmuş. Beni ilgilendiren bu açıdır. Yani ürben kültürdür. Çünkü halk kültürünü ben bilmiyorum. Ama burada şunu da söylemek istiyorum. Diğer ülkelerin popüler halk bölgesel müziklerine baktığımız vakit Türkiye bu konuda çok zengin. Yani neredeyse sanat müziği gibi. Yani öyle basit şeyler değil. Ama bunun üzerine bir de çoğu kez insanlar İstanbul kültürü diyorlar ama değil esasında. Yani edebiyatta da müzikte de Kütahya'da da bestekarlar olmuş, Sivas'ta da önemli bestekarlar olmuş, Diyarbakır'da da olmuş. Bu açıdan sadece İstanbul'a sınırlarsak bunu yine bölgesel yapmış oluyoruz. Yani bir Itri, bir İsmail Dede, bir Hacı Arif Bey, bir Şevki Bey, ben bunları evrensel olarak görüyorum. Edebiyatımızda bir Yunus Emre, bir Mevlana, bunlar evrensel, bölgesel bir kültür değil. Tabii biz evrensel derken sadece Avrupa'ya kısıtlarsak, Avrupa bilmiyor diye bu bölgesel olmak durumunda değil. Bugün Mevlana'nın şiirlerine gittiğimiz vakit Hindistan'da, Pakistan'da, İran'da, Afganistan'da Mevlana'nın adını söylediğiniz vakit sokaktaki çocuk bile onun şiirlerini okuyor. Bu evrensellik açısından bakıldığı vakit hangi istikamete baktığımıza bağlı. Evrensellikten, çağdaşlıktan sadece Avrupa'yı anlamamamız lazım. Ki bugün bu değerler Avrupa için de evrensel değerler olmak durumunda. Biliyorsunuz Almanların milli şairi Goethe, Mevlana hayranı. İran şairi Hafız'ın hayranı. Şimdi biz nedense kendi kültürümüze dair böyle sanki bölgesel etnik gibi bakıyoruz. Bu çok yanlış bir düşünce ama sadece biz değil. Yani Japonya'ya gittiğiniz vakitte klasik Japon müziğinin müzisyenleri bile bizim etnik müziğimiz diyorlar. Japonya'da yayınlanan plaklara bakıyorsunuz. Yani o müziğin en büyük ustalarının eserleri altında etnik Japon müzik diye yazıyor. Yani nasıl ki bir Alman bugün Mozart için işte Alman etnik müziği diyemezse, bizim de İsmail Dede'ye Türk etnik müziği demememiz lazım. Bölgesel değil, bir evrensel bir kültürdür o. Ben şimdi şu an yani 16 senedir, 15 senedir Rotterdam'da bir devlet konservatuvarında bir bölüm neredeyse kurucusu oldum. Osmanlı müziği bölümü var. Makam müziği bölümü var. Her sene 40-45 tane talebemiz var. Suriyeli, Rum, Fransız, Çinli, Çin'den gelen talebemiz de oldu. İngiliz, Hollandalı bir sürü talebe. Ya ben bunlara Nahi Osman Dede'nin peşlerini geçiyorum ve çalıyorlar yani. Bugünkü medya ulaşım olanaklarıyla artık bölgesellikten çıkmak zorunda. Ve biz bunu bize ait demekten vazgeçip bu miras, onu beğenen, seven, yaşayan insanların mirası olmak durumunda artık. Yani kimse Türk olduğum için ben İsmail Dede'yi anlarım dememesi lazım. Çünkü başka insanlar da anlıyorlar, çünkü onlar onu zevk edindiler.
Kutsi Erguner, geleneksel Osmanlı tasavvuf müziği konularında gerek kurduğu Ney Okulu'nda gerekse Rotterdam'daki konservatuvarda birçok öğrenci yetiştirdi ve yetiştirmeye devam ediyor. Bir müzik eğitmeni olarak yaşadığı deneyimleri şöyle özetliyor Neyzen Kutsi Erguner kendisiyle gerçekleştirdiğimiz söyleşide.
Şimdi şöyle söyleyeyim, bu ilk 74-75'li yıllarda yaptığımız konserlerden sonra böyle elinde bir ney bulan, adresimi bir yerlerden bulan kapıyı çalıp gelmeye başladı. O zaman bir yandan da talebeyim, yani küçücük bir yerde oturuyorum. Hani vakitli vakitsiz geleceğinizi bir gün tespit edelim, her gün o gün gelsin demeye başladık. Derken cumartesi günleri toplantı günümüz oldu. Fakat öyle bir kalabalık oluştu ki ev sahibi beni kovdu, kapıya koyduk. Çok kalabalık gürültü yapıyoruz diye. Derken baktık olacak gibi değil, bir dernek kurduk. Bir o derneğin aidatından bir lokal tutuldu. Orada bu çalışma devam etti. Aşağı yukarı 80'li yıllardan 2000'li yıllara kadar böyle 20 sene devam eden bir çalışma oldu. Bu dernek çerçevesinde Her hafta bir yemek servisimiz oldu. Haftada bir mesnevi okuması yapıldı. Haftada bir de müzik dersi yapıldı. Bu tabii benim çok vaktimi alıyordu ve ben bunu büyük bir keyifle yapıyordum. Fakat daha sonra tabii çalışmalar çok gelişti. Yurt dışı projeler oldu. Yani yurt dışı derken Fransa dışı projeler oldu. Dolayısıyla pek fazla vakit ayıramadım. Sonra da baktım Türklerin siyasi ayrımları var aralarında. Onlar da gelmeye başladı. Ben bundan çok kaçınıyorum. Bütün faaliyetlerimde ne sağdan ne soldan ne bilmem neden olmamak için çaba gösteriyorum. Çünkü bunlardan rahatsızım. Hepimiz bu ülkenin insanıyız. Yani denge bozuldu. Zaten çoluk çocuk iş güç falan derken vakti de olmadı. 2000'li yıllardan sonra ona son verdik. Ama bu arada bir sürü talebe yetişti. Onun dışında işte Rotterdam Konservatuvarı devam etti. Bir de bunun dışında bir çalışmam daha var benim Venedik'te. O da 16-17 yıldır devam ediyor. Venedik'te bir ada vardır. Isola Maggiore San Giorgio diye bir ada. Büyük bir adadır. Şeyin hemen karşısında, San Marco Meydanı'nın karşısında en büyük adadır orası. O adada bir vakıf var. Fondazione Cini diye. O vakıfla ben işte 16 senedir her sene bir masterclass yapıyorum diyelim. Bunu son 10 senedir bir başka bir formata koyduk. Bir proje üretiyorum mesela. Ne diyelim ki Osmanlı müziğinde Ermeni besteciler. Ona her yerden katılım teklifleri geliyor. Herkes bir kayıt yolluyor, CV'sini yolluyor. Yüzlerce insan başvuru yapıyor. Onun içinden ben 10-15 kişiyi seçiyorum. Ve o vakıf o çocukların yol paralarını, ikametini veriyor benden çalışabilmeleri için. Bu çok güzel bir fırsattır. Bu çalışma daha sonra yani bir sürü konular yaptık. Mesela İstanbul'da Rum besteci Petrakki'nin eserlerinin onun defteri bulundu. Bir araştırma konusu tabii bunlar. Sonra işte Balkanlarda ve İstanbul'daki Bektaşi müzikleri üzerinde bir çalışma yapıldı. Yani bir sürü proje ürettik. Mesela Dimitri Kantemir projesi yaptık. 8-9 tane de albüm yapıldı bu masterclassların sonunda. Çalışmayı kaydederek. Çünkü formatı şu, 800 gün prova yapılıyor. Bir projenin repertuarı çalışılıyor. 8 gün sonunda bir plak kaydı yapılıyor ve bir konser yapılıyor. Ama onun evvelinde, aynı o masterclass'ın evvelinde iki üniversite ayağı, üç üniversite ayağı vardı. Bir Roma'da üniversitesinde Musica Comparativa, karşılaştırmalı müzik enstitüsü diye bir Roma'da bir enstitü vardır. Venedik Üniversitesi ve İngiltere'de bir üniversite. Bu üç üniversitede ortak olarak bir sempozyum düzenliyordu. Yani benim önerdiğim konu üzerine. Hani Balkanlarda Bektaşilik dediğim vakit onlar da o konunun eksperi akademisyenleri topluyorlardı. Bir de onun sempozyumu yapılıyordu ve bir bildiri yayınlanıyordu. Ve o bildirinin üzerinde de bir bayağı önemli, kapsamlı bir araştırma metni plan kapağı oluyordu aynı zamanda. Böylece 8-9 tane albüm yapıldı. Ve bu çalışma da dünyanın her yerinden bizim makam müziğimizle ilgili bir sürü insanın gelmesine vesile oldu. Türkiye'den de tabii aynı zamanda. Bu çalışmada bu virüs dolayısıyla 2 senedir maalesef yapılamıyor. Bekliyoruz inşallah.
Sevgili dinleyenler, Kutsi Ergüner birikimini, deneyimini yeni nesillerle paylaşmayı seven bir eğitimci aynı zamanda. Ve müzikle ilgilenen gençlere de önerisi, kendilerini birçok farklı disiplinden konuyla beslemeleri yönünde. Sanatçının bu konudaki görüşlerine hep birlikte kulak verelim.
Şimdi müzik bir maharet, bir sanat, bir hüner. Fakat bu bir araç. Yani müziğin kendisi kendi başına bir şey değil. Yani alt tarafı bilmem kimin türküsünü, bilmem kimin şarkısını çalarsınız. İyi çalarsınız, kötü çalarsınız veya okursunuz. Önemli olan eğer siz kendinizden bir şey katacaksanız o zaman kendinizi yetiştirmeniz lazım. Bu da edebiyatta ilgi noktası olacak, tarih bilinecek. Yani insanın ruhunu zenginleştirecek her şeyle ilgili olmak lazım. Bunun dışında da dünyanın her neresinde neler yapılıyor bunlarla ilgilenmek lazım. Bugün müthiş bir olanak var. Yani müzisyenlerin gıdalanabileceği her türlü materyal, doküman geçmişten ve geleceğe dönük olarak. Bunlardan istifade etmeleri lazım. Yani sadece ben işte idare ederim, bak güzel çalıyorum, kendim yaptım, hoşuma gidiyor deyip de böyle esnafla sanatkar arasında, zanaatkarla sanatkar arasında bir fark olmalı. Zanaatkar bir mesleğin insanıdır. Sanatkar bir üretici olması lazım. Yani zanaate yeni bir ufuk getiren insan olması lazım. Bu da genç arkadaşlarımıza benim tavsiyem olacaktır. Yani sadece sazlarını iyi çalmak, efendim iyi şarkı okumak, türkü okumakla biten bir şey değil bu. Müzik bir yolculuktur. O yolculuğun ufku çok daha geniş, çok daha uzak olmalı ki ilerleme isteği artsın ve yol üzerinde de bir sürü şeylerden gıdalanmasın. Yani yoksa ya işte ben bir albüm yaptım, işte iyi konserler oluyor filan gibi sadece ona kısıtlarsa insan bir şey üretemiyor maalesef.
Kutsi Erguner, sizlerin de bildiğiniz gibi aynı zamanda UNESCO İyi Niyet Elçisi. Nasıl bir sürecin sonunda bu gurur verici unvanı aldığını şöyle aktarıyor değerli sanatçımız.
Benim UNESCO ile olan çalışmalarım esasında, çünkü biliyorsunuz UNESCO'nun kendi yapısı içerisinde bir hükümetler arası bir kurum UNESCO, Birleşmiş Milletler'in diğer kurumları gibi. Her katılımcı hükümetinde, devletinde bir milli komisyon var. 70'li yıllardan 80'li yıllara kadar bu milli komisyon daha ziyade batıcı düşüncede bir komisyondu. Ben o zaman UNESCO'nun bir departman bölümü vardı. Öyle uluslararası dans bölümü, uluslararası müzik bölümü var. Jacques Bornoff diye bir müdürü vardı o zaman. Jacques Bornoff'la ben beraber çalıştım ve 78'de mesela Türkiye'nin Türk müziği arşivini yapmak üzere ben görevli olarak Türkiye'ye kayıt yapmaya gittim. Mesela o kayıtların içerisinde Ali Ekber Çiçek'in kayıtları vardır, Turan Engin vardır. Birçok müzisyenin kayıtları var. Binali Selman ki mesela fazla kaydı yoktur mey çalan. Bunlar halk müziğiyle ilgili. Arif Sağ'ın ilk kayıtlarını o dönemde yaptım. Bir sürü böyle bir kayıt yapıldı. Nevzat Atlı'nın korosu kaydedildi. Cüneyt Orhan'ın taksimleri yapıldı falan. Bayağı bir arşiv oluşturdum UNESCO için. Fakat onun evvelinde 1975 senesinde UNESCO benim ilk plağımı yayınladı. Meditation on Ney, on the Ney diye bir Ney plağıdır. Onların o zaman bir plak koleksiyonu vardı. Musical Source diye bir plak koleksiyonu vardı. Onda yayınlandı. Ki hatta mesela Ravi Shankar bile bütün dünyaya o koleksiyonla tanıştırdı. Yani ilk kaydı Alan Daniel diye bir müzikoloğun Hindistan'da Ravi Shankar'ı bulup onun kaydetmesiyle başlamıştır Ravi Shankar'ın macerasında. Yani benim daha önceden UNESCO ile böyle bir çalışmam oldu. Özellikle müzik, uluslararası müzik departmanında. Sonradan 2016 yılında Gürcan Türkoğlu büyükelçimiz çok ısrar etti bunu kabul etmemi. Ve o gerekli dosyaları kendisi uğraştı, doldurdu, eksik olmasın. Şimdi emekli oldu zaten. Onun biraz çabasından, arzusundan, UNESCO'dan böyle bir teklif geldi. Ve ben de kabul ettim. Ve ilk defa olarak, normalde böyle bir törenle yapılıyor UNESCO'nun binasında. İlk defa olarak UNESCO'nun genel müdürü Bokova Türkiye'ye gelip, o ödül töreninde yani bu beratı da Türkiye'de vermeyi kabul etti. O da İstanbul'da yapılmış oldu. Şimdi burada tabii esasında bunun bana getirisi iki şekli var. Birincisi bugüne kadar yaptığım çalışmaların UNESCO'nun fikri istikametine uygun olduğunu ispatı olmuş oldu. İkincisi de bundan sonra yapacağım çalışmalarında bir teşviki konumuna gelmiş oldu. Bu da tabii güzel bir şey.
Sevgili dinleyenler, Kutsi Erguner gibi çok yönlü ve üretken bir sanatçının geleceğe dair projeleri de var elbette. Bunlar konserlerle sınırlı kalmayarak hem disiplinler arası hem de uluslararası olma özelliği taşıyor. Erguner'in önümüzdeki günlerde gerçekleştirmeyi planladığı işler şöyle.
Evet, şimdi iki proje var. Şimdi bir kitap projesi var. Eşim Arzu Erguner'le hazırlamakta olduğumuz bir proje. Aynı Mesnevi'den hikayelerin devamı olarak. O da Mevlana Hazretleri hakkında doğru bilinen yanlışlar. Uzun bir liste var tabii. Çok doğru bilinen yanlış olduğu için. Öyle bir kitabı hazırlıyoruz. O da bayağı bir hummalı bir çalışma. Diğer taraftan Mevlevi ayinlerinden bölümler diye bir plak Brüksel'de yayınlanıyor. Fragman. Yani Mevlevi ayinlerin böyle en can alıcı, en benim zevkime göre en yüce anlarını bir araya getiren bölümler. Yani bir tek ayin Mevlevi ayini değil de birçok Mevlevi ayini bestesinden bölümler diye. Bu da bu Mayıs ayında çıkıyor. Diğer bir proje de Robert Wilson'la yapacağımız Endonezya'da olacak bir proje. Orada bir yine bir epik hikaye, bir Fransızların bir Jeanne d'Arc'ı vardır. Bir kadın İngilizleri yener, mahveder. Orada Endonezyalıların da öyle bir kadını var. O kadın da Hollandalıları mahvetmiş. Veya işgalcileri, Portekizlileri mahvetmiş. Öyle bir milli kahraman. Onun hayat hikayesi üzerine bir Endonezya hükümetinin arzusundan yapılacak bir proje. Bob Wilson sahneye koyuyor. Ben de müziklerini yöneteceğim. Ama lokal müzisyenlerle çalışarak yapacağız. Bu projede Mayıs ayının 15'inde başlıyor inşallah. Bu aralar bu Covid nedeniyle konserler biraz ertelendi. Yine bekleyen, fırında bekleyen bir proje daha var. O da Endülüs müziğinin, yani Fas'taki Endülüs müziğinin Osmanlı Saray müziğine birleştiren bir proje. Çok enteresan bir hikaye. Müsaade ederseniz anlatayım. Ziryab diye bir müzisyen var. Bağdat'ta sarayda bir köle müzisyen olarak çalışıyor. Fakat çok kabiliyetli olduğu için onun üstadı onu çok kıskanıyor. Ve kıskançlıktan dolayı rahatsız olduğundan kaçıyor, Tunus'a yerleşiyor. Tunus'tan sonra da o zaman Endülüs zamanı, yani bahsettiğimiz devir 8. 9. 10. yıllar. Ve işte Endülüs Kordoba'ya geliyor ve Fas'taki bütün müziklerin, Endülüs'ün müziklerinin tamamının yaratıcısı veya nakledicisi bu Ziryab. Dolayısıyla bir anlamda batıdaki Endülüs, Fas, Cezayir ve Tunus'un kültürünün kaynağı da o zamanki Şam devletinin ve ondan sonraki Abbasi devletinin ilk yıllarından kültürü. Yani Batı ile Doğu'nun buluştuğu bir kültür. Fakat bu bir saray müziği. Kordova Sarayı'na, Granada Sarayları'nda çalınan bir müzik. Sonradan Fas'a gitmiş, Fas kültürü olmuş, halk kültürü olmuş. Bunun üzerine bir çalışma yapıp bizim Fas'ın müziğini bir araya getirmek istiyorum. Çünkü makamlarımız çok benziyor birbirlerine. Onlar da nuba diyorlar. Biz de nöbet dediğimiz, o zaman eskiden nöbet diyoruz. Sonradan Fas'ın olmuş. Bunların nubasından bizim nöbetleri bir araya getiren bir proje. Bu proje bu Haziran, 7 Haziran'da Brüksel'de olacaktı. Fakat Brüksel'de yapacağımız büyük konser salonu 3000 kişilik salondur. Yangın dolayısıyla damı çöktü falan, bir felaket yaşandı. Ve o proje aynı zamanda Abu Dhabi'ye gidecekti ve Fas'ta olacaktı. Böyle bir çalışma var. Bunun dışında ne var? Bir şey daha var. O da bir DVD hazırlıyoruz. Benim 2 sene önce yine Venedik'te yaptığımız bir konserdi. İstanbul'un Sacred Music, Sacred Songs of Istanbul. Yani İstanbul'un kutsal müzikleri diye böyle bir şey. Onda da işte Ermenice, Rumca, Arapça, Farsça, Osmanlıca, İbranice makamsal ilahilerinden ikişer örnek bir araya getirdik. Bunu yaptık. Bir de şimdi onun DVD'si de çıkacak. Singapur'da yaptığımız bir proje var. O da Hildegard Biden diye bir 11. yüzyıl bestecisi. 2 lirik okuyucuyla ben bir araya gelerek bir konser hazırladık. Onu da DVD'si hazırladık.
Sevgili dinleyenler, dünya müzik tarihine ve kültürüne değerli katkılar sunmuş. Ailesinden aldığı mirası gelecek nesillere aktarmak konusunda üzerine düşeni fazlasıyla yapan, değerli bir müzisyen, bestekar, çok yönlü bir sanatçı ve eğitimci olan Neyzen Kutsi Ergüner'in yaşamını kendi içten anlatımıyla sunmak istedik sizlere. Dünya kültür mirasının önemli bir parçası olan tasavvuf müziğinin evrenselliğini vurgulayan çalışmalarıyla bizleri gururlandıran bir isim Kutsi Ergüner. Programımızı onun hazırladığı Tasavvuftan Flamenko'ya adlı albümde yer alan bir çalışmayla sonlandırmak istiyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte başka bir yaşam yolculuğunda buluşmak üzere huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Thank you.
sevgi ve barışı getirir.
Her şey başarılıyor. Nerede olursanız olun. Yeter ki azim olsun.
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nde müzik alanında ödüle layık görüldüğüm zaman...
Gelmiş geçmiş en büyük mimarlık, mimar sanı mimarsı.
Dünya literatürüne bilim insanlarımız çok değerli katkılarda bulunacaklar.
Türkiye'nin Sesleri.